Ayrım 20. Teslim oluyorum 238. sayfa. Asla unutamam. Her şey tıpkı ters bir dürbün görüntüsü gibi gerçekleşti. Delik deşik yüzlerin takibi, hemen kaybolan paramparça gölgeler ve tıpkı sadece rüyalarımda olduğu gibi garip hareketler. Her şey tek ve aynı şekilde son buldu. Ama bu bir rüya değildi. Oturup düşününce Sara'nın hareketlerini hatırlıyorum. Onu ıslak bir mendille temizliyordu. Şakaklarından ağzının kenarlarına ve sağ elinin her bir tırnağına kadar. Sonra kravatını düzeltti. O ise uysal ve gerçek dışıydı. Missy'nin şöyle dediğini de hatırlıyorum. Biraz acele etseler, ama bunlar nereye gittiklerini sanıyorlar? Operaya mı? Sonra arabaya bindiler. Ben Missy'nin motosikletinin arkasına oturdum. O zaman hissettiğim yorgunluğu anlatamam. Çok şükür ki bedenim bunu unuttu. Ama çılgın beynimi çok iyi hatırlıyorum. Yüksek bir yerden atlayıp koşmak ve koşmak isteyen beynim. Yanlarından geçerken, yan yana giderken ya da bizi geçmelerine izin verirken tek bir kelime konuştuklarını görmedim. Sara direksiyonda dikkatli, Fausto ise arkasına yaslanmış yol alıyorlardı. Bol virajlı bir yoldu. Hava, derim ve gömleğim arasında yakıcı ısırıklıklarla beni vuruyordu. Napoli bizi neredeyse hemen yuttu. En sonunda vedalaşmalar çok kısa sürdü. Elveda Chico. Sahte enerji bombardımanına tutulmuş gibiydim. Al ve unut. Kimliklerimi aldım ve parayı Sara'ya geri verdim. Hemen kemerine sıkıştırdı. Hadi trene yetiş. Git, neşeli ol dedi Fausto. Arkanı ben korurum. Vakit geldi mi? Gelmiştir. Teslim oluyorum ve unutma. Gerçeği söyleyeceğim. Eğer mecbur kalırsan sen de kendininkini söyle. Yüzü artık kuru bir kağıt gibiydi. Bizimkine selamlar dedim Sara'ya. Bir köşedeydik. Aşağıda az da olsa görünen deniz bana Teğmen'in evinden çok da uzak değilmiş gibi geldi. Sara konuşmadı. Elimi sıktı. Biraz sonra kol kola gözden kayboldular. Missy'yi de hatırlıyorum. Suskundu. Sokaklar ve meydanlar boyunca yürüdükten sonra bir pizzacıda karar kıldı. Cebinde kalan az miktardaki parasıyla hesabı ödemek istedi. Öğleden sonra 3'ü 3 geçe tren olduğunu öğrendik. Sana yazabilir miyim? Adresini verir misin? Teğmen'in evinde nelerin kaldı? Tıraş bıçağı, elbise falan. Ben çaresine bakarım. Sen gitmek zorundasın. Git. Ben yaparım, sana gönderirim. Güven bana. Bana istasyona kadar eşlik edip biletimi alana kadar peşimden ayrılmadı. Barda ona bir kahve ısmarladım ve tüm o gürültünün içinde tek bir kelime bile konuşmadık. Gözleri bir parti sonrasında olduğu gibi yorgun ve hüzünlüydü. Ne kötü. Gerçekten üzgünüm. Ama sen burada kalamazsın. Bu sefer böyle oldu. Garsonlar etrafta koşuştururken aceleden geniş tezgaha çarpıp duruyorlardı. Kahveye rağmen ağzımın içinde toprak tadı hissediyordum. O an kendimi hain bir bit gibi hissettim. Ve bugün bile hala o kaçıştan dolayı kendimi affedemem. O kadar saçma bir hızla olmuştu ki o gidiş. Hala gözümün önünde Sara ve Fausto. Köşeyi dönmeden önceki o son birkaç adımları. Missy'nin tezgaha yaslanmış konuşmaya devam ediyordu. Sana yazarım ve eşyalarını gönderirim. Bunları hiç düşünme. Aslında gerçek şu ki birbirimize ne diyeceğimizi bilemiyorduk. Birden tren garının meydanı ellerinde pankartlar ve bayraklarla uzun bir sıra oluşturan gençlerle doldu. Vitrinlerin arkasından kocaman benekli bir balık geçiyormuş gibi görünüyorlardı. Şiş kafası olan ve oraya buraya sallanıp duran kısa kuyruklu bir balık. Güzeller, deliler. Bayan Sara'yı bunların başını çekerken düşünemiyorsun, değil mi? Ben düşünüyorum oysa. Yanlış yaptı, dedim ise. Önce ışıkta silikleşen bayrak ve pankartlar sonra dalgalanarak gözden kayboldu. Tren boştu ve adeta bir fırın kadar sıcaktı. Mişi koridorda yukarı aşağı koşarak pencereleri açtı. Aşağı inmeden önce koltukların sahte derisine şüpheyle bakarak sordu. Burada uyuyabilecek misin? Şöyle güzel bir uyku ihtiyacın olan tek ilaç. Tren uzaklaştıkça peronda küçülerek yok oluşunu izledim. Tıraş bıçağı ve kıyafetim bir hafta geçtikten sonra kışlaya geldi. Tam da beni sorgulamaya gelen bir jandarma komutanına ifademi verdikten sonra. gürültülü ve kolay oldu. Gazetelerde konuyla ilgili hiçbir şey çıkmadı ve artık duruşma olacağını da sanmıyorum. Üstünden 2 ay geçti. Bugünlerde Torino çiçek kokularının tatlı esintileriyle gülümsüyor ve ben hala sorularıma bir cevap bulamadım. Yüzbaşı saraya teslim olurken içten miydi? Yolun sonunu düzleştirmek için onu kandırıyor muydu? Teğmen konuşacak mıydı? Fausto'nun evine telefon edebilirdim. Birileri mutlaka cevap verir ve onlardan haber alabilirdim. Ama böyle bir oyun dama tahtasında zayıf bir evet ya da hayır hamlesiyle çözülebilecek bir şey değildi. Şunu ancak şimdi anlıyorum. Eğer Sara gibi genç biri kazandıysa, o zaman ben de artık kendimi suçlamamalıydım. Aksine yarın için, kendim için ümit etmemi sağlayacak şeyler elde etmiştim. Aşkı elde etmek ve büyütmek için aşka ihtiyaç vardı. Bunu bana vahşi zekasıyla farkında olmadan Sara öğretti. Ve bugün karınca ya da ateş böceği olsun, tavşan ya da köpek olsun, dünya ilahi bir ceza ya da günlük tuzaklardan ibaret olsun, bunun hiç önemi yoktu. Evet, Sara'nın örneği hayatım için çabalayıp, hayatta kendimi ısıtmak için bana cesaret verdiği sürece bunlar önemsizdi. Diğer tarafta o vardı. Karanlık gölge. Onu ölüme iten belki de sadece kötü şansı ve umutsuzluğu değildi. Belki de o ölümü kendisiyle randevusu olan biri olarak çağırıyordu. Son hesaplaşma için. Çünkü hayatta kendini sadece ölürken anlatabilen insanlar da vardır. Ama belki de Fausto yakında ya da uzakta olsun, yıllardır o siyah hapsin kendisini çekmesine rağmen çakmağını çakmaya, bambu bastonunu havada savurmaya, gülüp, darılıp, içip ve tüm bunları Sara yanındayken sürdürüp hayatına devam edecekti. O zaman bu demek oluyor ki her zaman için yaşamanın en zor şartı yine yaşamak. Bunun için benim ve yaşamı tanıyıp kabul edip işleyen herkes için geçerli. Ve bizleri arkadan takip eden beyaz zaman hala ölmedi. Kitabın sonu. 1 Ocak 2013.